Sevgili iklimdaşlar, hoş geldiniz. Bugün iklimci sohbetlerde göç üzerine birlikte düşünmek, iklim krizinin göç üzerindeki etkisi kadar göçün iklim krizi üzerindeki etkisini anlamak için bir aradayız. Yazılı tarihimiz boyunca görülen en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu dalgayı büyüten elbette yakın dönemimizde Orta Doğu'da yaşanan kriz, ancak bu zorunlu göç dalgasının yanı sıra insan hareketliliği tarih boyunca bu hızda ve bu yoğunlukta olmamıştı aslında. İster afilli beyaz yaka, ister ekspat, ister göçmen, ister mülteci, insan nüfusu kesintisiz olarak kıta değiştiriyor. Bu hareketlilik bir yanıyla kültürler arası geçişleri hızlandırdığı gibi bir yanıyla da içe kapanmacı eğilimleri de gittikçe sertleştiriyor. İnsan kuş misali. Bir gün orada, bir gün buradayken yarattığı toz duman arasında türlerini sürdürmek için göçmeye mecbur hayvanların göç rotasıyla kesişiyor maalesef. İklim kriziyle birlikte göçmen kuşların, balıkların habitatları da tehlikeye giriyor bundan sebep. Bir yandan iklim krizi gibi büyük felaketle yüz yüze olan insanlık hareketliliğini fosil yakıtları kullanarak maalesef sürdürmeye devam ediyor. İklim krizi hem kendi göçmenlerini yaratıyor hem de göçmenlerin karşı karşıya olduğu büyük eşitsizliği derinleştiriyor. Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor Fuat Keyman ve Yuva Derneği Program Direktörü Özge Sönmez ile birlikte bu derdimize nasıl şifa bulacağımızı, nasıl çareler bulacağımızı iklimce konuşuyor olacağız yine her zamanki gibi ve iklimce düşünüyor olacağız bu mecrada. Her iklimde de olduğu gibi önce uzmanlarımızla biraz sohbet ettikten sonra sizin sorularınızı alacağız. En sonunda da UNDP İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü'nün stratejik danışmanı Güneş'in Aydemir iskemlesini alacak ve sahneye girecek ve biraz günü özetleyecek. Kendisi de iklimce eklemeler yapacak. İklimceye büyüten ve aslında hani katkı sunan da sizlersiniz. O yüzden adı iklimce. Siz de iklimce deneyimlerinizi ve sözlerinizi hashtag iklimce söyle etiketiyle lütfen Twitter'dan, Instagram'dan, çeşitli sosyal mecralardan paylaşın. İklimci haberlerden uzak kalmamak istiyorsanız @iklim_c@undp_türkiye hesaplarından, Twitter'dan ve Instagram'dan bizleri takip edersiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz şimdiden katılanlara ve konuklarımıza dönüyoruz. Özge Hanım, Fuat Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Özge, senden başlayalım istersen.
Tabii ki. Öncelikle ben burada olduğum için ne kadar mutlu olduğumu paylaşarak söze girmek istiyorum. İklimdaşlarla olmak gerçekten çok keyifli. Sayın Fuat Hocam'la birlikte olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Ben yaklaşık 15 yıldır sivil toplumda, Türkiye'de farklı sivil toplum kuruluşları ağırlıklı olarak eğitim alanında çalıştım. Yuva'yı biz 2010 yılında kurduk. Bir eğitim kurumu Yuva. Yapmaya çalıştığımız şey çevre ve yoksullukla mücadele konusunu birlikte ele almak ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesine katkı sunmak. Şu anda ağırlıklı olarak bir çevre eğitim programı yürütüyoruz. Hatta yakın zamanda bir iklim okuryazarlığı eğitim programına başlayacağız. Umuyorum ki fazla iklimdaşımıza katkı sunacağız. 2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye kitlesel göçün başlaması ve hareketlenmesiyle birlikte Yuva'da göç alanına girdi. Benim de aslında göç alanına girişim böyle oldu. Şu anda ben Yuva'da program direktörü olarak çalışıyorum. Bir şapkam daha var. O da Türkiye'de Malala Vakfı'nı temsil ediyorum. Eğitim şampiyonlarından biri olarak.
Yani çok teşekkür ederiz.
Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. O dönemlerde işte Kızılay'da, Dost Kitabevi o civarlarda takılırdık arkadaşlarla. Oradan sonra bir yurt dışında doktoram ve doktora soru çalışmalarım oldu Kanada'da ve Amerika'da. Sonra Bilkent'e döndüm. Bilkent'te çalıştım. O ara Orta Doğu ile Teknik Üniversitesi birlikte oldu. Yine orada da yine gidip siyasalda işte ülkeler birliğinde şeyde Dostkite ve o civarlarda bizim diğer üniversitedeki arkadaşlarla sohbetler gidiyordu. Sonra bir teklifle üzerine Koç Üniversitesi'ne geçtim. Orada belli bir süre çalıştım. Bunlar hep böyle 8 yıl gibi oldu. Ondan sonra Koç'ta da 8 yıldı. Her 8 yılda bir böyle bir şey oluyor. Oradan Sabancı Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Sabancı Üniversitesi'nin İstanbul Politikalar Merkezi'nin başına geçtim. Ve orada çalışmaya başladım. İstanbul Politikalar Merkezi içinde de iklim çok önemli, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji çok önem verdiğimiz alanlar. O yüzden de burada olmaktan ve bugün de hoşuma gitti iklimdaş olarak çağrılmaz, iklimdaş olmaktan güzel oldu. Ve orada çalışmalarıma devam ediyorum. Direkt iklim ve göç üzerine çalışmakla birlikte bizim son 5-6 yıldır odak noktalarımızdan biri bu sizin de programlarınızda ya da UNDP'nin çalışmalarında olduğu gibi Suriyeli mülteciler, mülteci sorunu, göç ve iklim değişikliği ve küresel ısınma oldu. Bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Onunla fikirlerimi paylaşacağım ama sizi de tebrik ederim. Bu konular çok önemli ve biraz sonra söyleyeceğim gibi giderek daha önemli kazanıyor. Sizinle çalışmalarınız, Özge'nin, Yuvaç'ın çalışmalarını biliyorum. O yüzden Türkiye'de belli sorunları vardır ama yine Türkiye'nin istikrarını ve geleceğini çok önemli aktörlerinden biri sivil toplum ve sivil toplum aktörleridir. Buna da hep inancım oldu. Bunun üzerinde çalıştım. O yüzden teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Benim için bir mutluluk Özge ile ve sizle ve diğer arkadaşlarla birlikte olmak.
Biz çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi her ikinize bize ayırdığınız için. İklimcenin arkasında arka planda duran tüm arkadaşlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok değerli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Ben de bizi de çok heyecanlandıran bir buluşma iklimce, iklimdaşlarla sohbet. Şimdi Fuat Bey sizden devam ediyorum. İklim krizinin tetiklediği göçlerden Türkiye'nin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
Esasında bugün Türkiye ve bütün dünyada yaşadığımız pandemi, korona pandemisi, COVID-19 ile iklim değişikliği arasında paralellikler var. Hatta küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı mücadelede de mesela bugün kullandığımız peak gibi, tepe noktası gibi kavramlar kullanılıyor. Aşağı doğru, yataya doğru geçmek gibi kavramlar kullanılıyor ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki yani sadece göç değil, pandemi gibi, pandemi de biliyorsunuz salgınların da küresel olmasıdır. Bu küresel ölçekte yaşanan sorunların özünde iklim değişikliği, yani bizim doğaya vermiş olduğumuz, atmosfere vermiş olduğumuz zararlar yatıyor. Burada bizim İstanbul Politikalar Merkezi'nde iklim alanındaki çalışmalarımızı götüren Ümit Şahin de birlikte bir programda çok etkilenmiştim. Onun bir iki tane portresi vardı, bir fotoğraf, bir portre. Bunlardan bir tanesi Bruegel'in Orta Çağ'da Ölümün Zaferi diye bir tablosu vardır. Bir tarafa o tabloyu koydular. O tabloda hayvanlardan tutun doğaya ve insanların o yüzündeki dehşet vardır. Bir de onun yanına da Ümit'in ve onun seyrettiği bir yerden almış. Biliyorsunuz Avustralya'da çok ciddi orman yangınları var. Bütün Avustralya'yı tehdit eden. Orada bu seneki yangından sonra insanların bir araya gelip sığınmışlar yangından. Arkada yangın var, önde evlerinin bazıları yanıyor ve bir araya gelmişler hayvanlar, insanlar. Onların yüzündeki dehşetle Bruegel'in tablosundaki o ölümün zaferindeki insanların, hayvanların yüzündeki dehşet arasında büyük paralellikler, benzerlikler var. Son dönemde küreselleşmeyle birlikte baktığımız zaman esasında bu paralellik çok hızlanıyor. Biz küreselleşmenin bu tür sorunlara çözüm olacağını düşünürken esasında küreselleşme hızlandıracak bir şekilde ve birbirleriyle bağlantılacak bir şekilde iklim değişikliği, göç arasındaki bağlantı, hatta bugün iklim değişikliği, göç ve salgın arasındaki bağlantıyı çok net olarak koyuyor. Dünyada çok ciddi anlamda sadece iklim değişikliğinin yaratmış olduğu bir takım sorunlardan olan göçler yok ki, bu esaslı göçü ikiye ayırıyoruz. Belki Özge Hanım benden daha iyi bir şekilde bunları açıklayabilir. Bir, ülkelerden ülkeye olan göçler var. Bir de tabii giderekten artan bir şekilde ülke içi göçler var. Mesela biz kimlik temelli çatışmalara bağlı olarak ona displacement denir İngilizce'de. Yerinden edinme ile ilgili, yani bir yerden bir yere gitmek zorunda kalma ülke içinde. Örneğin bunu Kürt sorunu temelinde çok tartışmışızdır 90'lardan beri. Şimdi iklimle ilgili bunu tartışıyoruz. Yani sadece bir ülkeden çıkıp başka bir ülkeye gidilmiyor. Aynı zamanda bir ülkenin iç yerinden gidip başka bir yerine gidiliyor. Bu tabii sadece insani temelde değil, ekonomik temelde, siyasal temelde, toplumsal psikoloji temelinde çok ciddi sonuçlara yol açıyor. Çok ciddi etkileri var. Bununla mücadele etmek durumundayız ama burada tabii birinci olarak ele almamız gereken nokta bunun bir insani facia, canlı üzerinde facia. Yani bitkiler, canlılar ve insanlar da büyük bir, çok büyük bir trajedi, çok büyük bir riske yol açıyor. İkincisi de buradan öğreneceğimiz de şu oluyor. Biz eğer bunu iktidara bırakırsak, biz bunu kurumlara bırakırsak burada başarılı olmamız mümkün değil. Muhakkak aşağıdan yukarıya doğru bir hareketlenme gerekiyor. Muhakkak benim üçgensel yönetim dediğim sivil toplum, belediyeler ve devlet arasında önemli bir işbirliği olması gerekiyor. Yani devletler tek başına isteseler de, ders alıp isteseler de baş edemeyecekler. Bir sorunla konuşuyoruz. İkincisi muhakkak kapsayıcı bir şekilde devletlerin yerel yönetimlerle, yerel aktörlerle ve sivil topluma muhakkak işbirliğine girmesi lazım. O yüzden de aşağıdan yukarıya bakmak, insan temelli bakmak, canlı temelli bakmak. Bizim bir projemiz var. Yani doğanın, tabiatın hakkı diye. Yani sadece bizim haklarımız yok. Tabiatın hakkı var. Ve o tabiatın da gelecek bağlamında, yaşam bağlamında hakkı var. Bunu çok net olarak iklim ve göç arasındaki ilişkide, bunu hem ülkeler arası hem de ülke içi kaymalarda görebiliyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. İnsan, sivil toplum ve aşağıdan yukarıya doğru hareketler ve bu anlamdaki bir söylemin de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Özge, sen nasıl cevap vermek istersin? Ben soruyu tekrar edeyim istersen. İklim krizinin tetikleyeceği göçlerden Türkiye'nin nasıl etkilenmesini bekliyoruz?
Ben de izninizle birazcık şeyden bahsetmek istiyorum. Çokça konuşmamızın içerisinde kullanıyoruz. Mülteci, sığınmacı, göçmen, geçici koruma altında olmak ve hem uluslararası hukukta hem Türkiye hukukunda nasıl tanımlanıyor diye. Mülteciler aslında dili, dini, ırkı, siyasi görüşü ya da bağlı olduğu, mensubu olduğu sosyal grup sebebiyle haklı olarak zulme uğrayacağından korktuğu için ülkesine dönemeyen ya da dönmek istemeyen kişiler. Sığınmacılar ise mültecilik talebinde bulunan fakat henüz statüsü kesinleşmemiş olan kişiler. Onlar da ülkelerine geri gönderilemiyorlar. Göçmenler ya da ekonomik durumlarını iyileştirmek adına kendi rızalarıyla başka ülkelere göç eden kişiler. Şimdi burada Türkiye 1961 yılında Cenevre Sözleşmesi'ni imzalıyor ve şöyle bir coğrafi sınır da tanımlıyor bu sözleşmenin içerisinde. Diyor ki ben yalnızca Batı'dan, Avrupa'dan aldığım göç eden kişileri mülteci olarak tanımlıyorum. Bunun dışındakilere mülteci statüsünü vermiyorum Türkiye içerisinde. Ancak Türkiye'de şartlı mülteci olabiliyorsunuz. O da şu demek, üçüncü bir ülkeye yerleştirmek üzere Türkiye'de bekleyebilirsiniz. Bir de geçici koruma statüsü diye bir statü tanımlandı. Bu da Suriyeliler için tanımlandı. Geçici koruma altında olmak da şunu söylüyor aslında. Ülkesinde artık duramayacağı için, yaşayamayacağı için Türkiye'nin sınırlarına giriş yapmış olan ya da geçmekte olan kişilerin aldığı statü şartlı mülteci başvurusunda bulunamıyorlar. Hemen iklimle ilişkilendiriyorum. İklim mültecisini biz okuyoruz, araştırmalarda, makalelerde kullanıyoruz konuşmalarımızda ama hukuken henüz iklim mültecisi diye bir tanımlama, bir kabul yok. Bununla ilgili gelişmeler olmakla birlikte. Bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Türkiye'ye göçle gelmiş kişilerin sayısını 4 milyon olarak açıklıyor, veriyor istatistiklerde. Ve Birleşmiş Milletler şöyle bir açıklama yaptı. O bu şekilde yaşamaya devam edersek, Fuat Hocam'ın az önce anlattığı gibi o sınırsız isteklerimiz, tüketimimiz vesaireyle yaşamaya devam edersek 140 milyon kişi iklim değişikliği sebebiyle göç etmek zorunda, ülkesini terk etmek zorunda kalacak. Şimdi bazıları bunu çok karamsar bir senaryo olarak değerlendiriyor ama şunu da söylüyor aynı araştırma. Eğer ülkeler üzerine düşeni yaparlarsa, yani sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda planlamalarını, politikalarını geliştirirlerse bu sayı 100 milyona düşecek. Ortak olarak bir tarım arazilerinin iklim değişikliğinden etkilenmesi, artık tarım yapılamaz hale gelmesi bu ülkelerde göçü tetikleyecek temel sebeplerden biri olacak. Ve tabii ki tarımın yapılamaması doğrudan geçim kaynaklarını etkileyecek, gıdaya erişimi etkileyecek ve kırdan kente olan gene göçü tetikleyecek. Belki burada geçmiş, gelecek zamanla konuşmam doğru değil. Hali hazırda bugün bunu yaşıyoruz çünkü. Bu ülkeler de yaşıyorlar. İkinci bir etken iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine olan etkisi. Su kaynaklarının azalması, temiz suya erişim, hijyenik koşullarda yaşayamama halimiz, yeraltı sularının etkilenmesi gene doğrudan iklime bağlı göçü tetikleyecek sebepler arasında. Şimdi bunların hepsi birbiriyle alakalı aslında. Bu iklimin tetiklediği göçü sosyal ve ekonomik koşullardan ayrı olarak düşünemiyoruz, konuşamıyoruz da.
Biraz böyle bağlantılı bir şeyimiz var, kopukluğumuz var. Üçüncü sorumuza geçsem, o zamana kadar Özge'yi belki rejiyle yeniden bağlasak mı bir bağlantıya bakıp. Fuat Hocam, ben izninizle üçüncü soruya geçiyorum. Mevcut göçle ilişkili kırılgan gruplar iklim krizinden nasıl etkileniyor? Yani bu biraz daha aslında detayına inmiş oluyoruz yine aynı maddenin.
Savaşla birlikte, çökmüş devletle birlikte başlayan ki 9. yılına girdik. 242 tane kişinin Suriye'den gelmesiyle başlayan olay. Bugün Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli var. Afganları, Iraklıları, Afrika'dan gelenleri eklersek 5 küsur milyon insan var. Bu insanlar büyük bir eğitimle ilgili, psikolojiyle ilgili, işle ilgili büyük bir sıkıntı içindeler. Bunu yönetmek o kadar kolay değil. Muhakkak biraz evvel söylemiş oldum, devlet, belediyeler, kaymakamlar, sivil toplum, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, UNDP de kapsayıcı olmak durumdasınız. Yani hiçbir sivil toplumu, hiçbir aktörü dışarıda bırakamazsınız. Çünkü çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi böyle olduğu zaman esasında koronavirüsüyle ilgili başlayan süreçte bugün geldiğimiz noktada nereye doğru gidiyoruz? Burada biz salgın, ekonomi ama insani ekonomi. Yani böyle Kanal İstanbul yahut da köprüler büyük ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme değil, insani ekonomi temelinde. Yani bir başlangıç olarak işsizlik ve yoksulluk temelinde ve gıda temelinde çok ciddi bir krize gireceğiz. Bu kriz, üçlü kriz, yani salgın, ekonomi ve gıda krizini iklimle birleştirdiğimiz zaman hep bağlantıları görüyoruz. Ve buradan da daha reel anlamda kimler burada dediğimiz zaman Suriyeli mülteciler, genç işsizler, kayıt dışı çalışmak zorunda kalan, yani iş gücü olarak çalışan genç işsizler, ve bir de Suriye'den gelen İdlib konusunda mesela gelebilecek olan bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman esasında şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Biraz alarmist olmayayım ama sosyal mesafe diyoruz. Yani Özge Hanım benden daha iyi bilir. Bizim çalışmalarımızda çıkıyor. Suriyeli mülteciler, bu insanların çalışmaları sosyal mesafe olabilir mi? Kayıt dışı ekonomide sosyal mesafe olabilir mi? Merdiven altı çalışmada sosyal mesafe olabilir mi? Maske olabilir mi? Bu insanları evde otur diyebilir misiniz? Yani biz bırakın 20 yaş altı, niye 20 yaş altı diyoruz ve onların sonradan hemen bir gün sonra niye Türkiye'deki hükümet aman 20 yaş altı ama çalışanlar değil diye söylüyor. Çünkü bunlar işte ekonomiye gidiyorlar. Yani o anlamda bence çok reel olarak insani ekonomi dediğim, UNDP'nin çalışmalarında olan, bütün bu temel gereksinimlerle ilgili olan alanda çok önemli bir riskler dünyasına giriyoruz. Burada riskler işsizlik olarak, mülteci olarak, yani göç hareketleri olarak olacak, iklim bunu pompalayacak ama elimizde sosyal mesafeyi, evde oturmayı, maske takmayı, korunaklı olmayı gibi ilkeleri tanımayacak bir süreç var. Çünkü mülteciler olduğu zaman bunların nasıl yaşadığını, nerelerde yaşadığını, kimlerle, bir evde kaç kişi olduğunu, onların hepsini görüyoruz. Yani bunun bir sınıfsal yapısı var. Yani biz evde rahatız. Fuat Keyman olarak ben evde oturabiliyorum, online bunu götürebiliyorum. Ama bir Suriyeli mülteci rahat değil, bir genç işsiz rahat değil. Çalışmak durumunda olan, kayıt dışı çalışan birisi rahat değil. Çünkü çalışmazsa işsiz kalacak. Onların güvenceleri yok. O yüzden bu bağlamda ben çok ciddi birkaç krizle birlikte olduğumuzu düşünüyorum. Ve burada temel kavram, belki soru gelirse açarım, başka yazılarımda bu son dönemde ve konuşmalarımda giderek onun üzerine duruyorum. temel kavram ve koronavirüste başarılı olmuş ülkelere baktığımız zaman Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Malezya, Japonya gibi Singapur gibi ülkelere baktığımız zaman devlet kapasitesi çok önemli oluyor. Yani devletin buna yaklaşımında kapasitesinin gücünü değil, egemenliğini değil, kapasitesini arttırması gerekiyor. Kapasitesini kapsayıcı olarak arttırması, yani diğer aktörlerle, sivil toplumla, belediyelerle, diğer kurumlarla kapsayıcı olarak işbirliğine girerek, küresel aktörlerle de kapasitesini arttırması da gerekiyor. Üçüncüsü de bunu yaparken insan faktörünü, bu üçlü krizi, yani gıda, işsizlik ve mülteci krizini birlikte düşünmek durumunda. Temel gereksinimler vardır. Bu temel gereksinimler, yani iş, işte sağlık, barınak gibi, toprak, su gibi temel gereksinimlerin çok öne çıkacağını kimlikler dünyasında, biraz oradan yavaş yavaş gereksinimlere bağlı bir siyasete doğru gideceğimizi, ki bunun ufak ufak çıkışlarını İskandinav ülkelerinde, Almanya'da ve bazı Güney Asya ülkelerde görüyoruz. O yüzden bu sorunlar çok ciddi sorunlar ve bence bundan sonra siyasetin temeli olacak. İklim, yani insani ekonomi ve insan olarak, canlı olarak biz dünyamızı, doğamızı nasıl koruyacağız ki yaşayabilir hale getirebilir? Çünkü koronavirüs bize esasında o kadar güç, o kadar tanklar, o kadar silahlardan bir şey olarak hiçbir göremediğimiz, tutamadığımız bir şekilde bütün dünyayı durdurdu. Naomi Klein'in bir şeyi vardır, Şok Doktrini diye bir kitabı vardır. Şoka soktu, yani biz şoktayız, fakat şoktayız diye de edilgen olmak, pasif olmak durumunda olamayız. Çünkü hakikaten normale dönüşle birlikte çok ciddi sorun. Şu anda Suriyelilerden konuşmuyoruz çünkü evdeyiz. Kendimizi koruyoruz. Fakat evden çıktığımız zaman konuşmaya başlayacağız. İşsizlerden konuşmuyoruz. Ama biz normale döndükçe burada üçlü bir kıskaç var. Mülteciler, en az avantajlı gruplar diyoruz. Yani mülteciler, işsizler ve kayıt dışı ekonomi içinde merdiven altında olanlardan mevsimlik işçilere kadar. O yüzden bu üçlü yapıda temel ihtiyaçlara dönüşün giderek hızlı bir şekilde siyaseti, yönetimi ve dünyanın küreselleşmenin gidişatını belirleyeceğini düşünüyorum. O anlamda iklimle göç arasında bir bağlantı çok ciddi olarak var.